Ayrım 7. Bir Türkiye Hayali. Selçuk Şirin. Sayfa 87. Keşke biraz da sistem etsek. Türkiye için en önemli hayalim, eski hesapları sakız gibi çiğnemeye biraz olsun mola verip temel sorunlara odaklanmak. Hep yazıyorum, ülke olarak içinde yaşadığımız tüm açmazların, ekonomiden eğitime, inovasyondan işçi güvenliğine tüm sorunlarımızın kaynağında yatan ana sorun, yıllar evvel yapmamız gereken ve ne olduğu artık herkese malum olan yapısal reformları bir an evvel yapmak. Bu reformları ertelediğimiz her gün geleceğimizden çaldığımız koca bir yıl demek. Çünkü tarihin bize 20. yüzyılda muasır medeniyetler seviyesine çıkmak için açtığı fırsat kapısı kapanmak üzere. Elimizi sıkı tutmamız ve yapısal reformlara bir an evvel bakmamız gerekiyor. Peki somut olarak nedir bu reformlar derseniz eğitimden çok somut bir örnek vereyim. Bir yapısal reform önerisi. Milli sistem seferberliği. Türkiye neredeyse 10 yıldır 10 bin doların milli gelir seviyesinde çakıldı kaldı. Genç nüfusumuza katma değeri yüksek beceriler kazandırmadan bu orta gelir tuzağından kurtulmamız mümkün değil. Peki bu beceriler ne derseniz yanıtı çok basit. İngilizce'deki kısaltmasıyla STEM, yani bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik becerileri. Bu alanlarda çocuklara erken yaşlarda gerekli becerileri kazandıran ülkeler, ekonomik olarak katma değeri yüksek üretime geçmek için en büyük yatırımı yapmış oluyor. İşte tam da bu nedenle OECD ve Dünya Bankası gibi uluslararası ekonomik kalkınma kuruluşları üye ülkelerde STEM becerilerini ilk ve orta öğretimde ölçüyor. Dünya Bankası, TIMSS sistemiyle fen ve matematik, yani sistemi merkez alan bir değerlendirme yapıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, OECD de PISA ile birlikte her 3 yılda bir dünya ekonomisinin %90'ını temsil eden ülkelerde aynı becerileri 15 yaş çağındaki gençlerde ölçüyor. Dünyada sistem becerilerinde neredeyiz? Hem TIMSS hem de PISA verilerine bakınca sistem becerileri bakımından dünya ortalamasının çok altında olduğumuzu görüyoruz. Hem de 4. ve 8. sınıflar üzerinden hem de 15 yaş grubunda yapılan ölçümlerde Türkiye'li öğrenciler fen ve matematik becerileri bakımından dünyadaki akranlarından çok daha geri bir noktada. Daha acı olan ise şu, en son yapılan PISA üst seviye fen bilgisi testinde başarı oranımız %0. Evet, 0. Peki neden çocuklarımızı fen ve matematik alanlarında iyi eğitemiyoruz? Sorun öğrencilerde değil. Öğrencilerimiz hem fen hem de matematik alanlarında oldukça yüksek bir motivasyona sahip. Türkiye uluslararası testlerde tek bir alanda birinci sırada yer alıyor ki o da öğrencilerin matematik öğrenme motivasyonu. Fen derslerinde öğrenme motivasyonu en yüksek ikinci ülkede biziz. Çocuklar aslında öğrenmek istiyor. Asıl sorun okul ve aile ortamında. TIMSS verilerine göre yeterli eğitim araçlarına sahip okul oranı bizde yalnızca %2. Öyle ki kaynak zenginliği sıralamasında dünyada sondan ikinciyiz. Yine aynı şekilde okulların dörtte birinde kütüphane yok ve kütüphanesiz okullar Türkiye içindeki diğer okullara göre çok daha başarısız bir fen ve matematik eğitimi veriyor. Ailedeki eğitim ortamına bakınca da sonuçlar çok kaygı verici. TIMSS verilerine baktığımızda çocuklarımıza eğitim kaynakları sunmada dünyada sondan 9. sıradayız. Evinde zengin eğitim kaynağı bulunan öğrenci oranı bizde yalnızca %5 iken bu oran Güney Kore ve Norveç'te %32. Bilgisayar tek başına çare değil, içerik ve donanımlı öğretmen şart. Son olarak TIMSS derslerde bilgisayar etkisini de araştırmış. TIMSS resmi raporu bu konuda tam olarak şunu ifade ediyor. Okulda öğrenme amaçlı bilgisayarların kullanımıyla matematik ve fen testlerindeki başarı arasında hiçbir bağ yoktur. Matematik başarısında ilk sıralarda yer alan Güney Kore ve Singapur'a baktığımızda kişi başına derste kullanılabilir bilgisayar oranı arttıkça matematik başarısında düşüş söz konusu. Benim Türkiye verilerine dayanarak yaptığım ek analize göre bilgisayar artışıyla başarı arasında bizde net bir fark yok. Türkiye önümüzdeki dönemde gerçek manada bir kalkınma hamlesi yapmak istiyorsa STEM meselesini acil olarak masaya yatırmak zorunda. Milli bir STEM seferberliğinin gündemde olacağı günlerin umuduyla. İhracatımızın %10'u eğitim olabilir mi? Türkiye'nin yüksek öğretimde pek çok sorunu olduğu hepimizin malumu. Ama üniversitelere dair pek fark etmediğimiz çok iyi bir haber de var. Türkiye sessiz bir şekilde uluslararası öğrenci merkezi oluyor. Türkiye'ye gelen uluslararası öğrenci sayısı son 5 yılda tam 5 kat arttı. Bu artışın dinamosu olan vakıf üniversitelerindeki artış ise tam 10 kat. Hem kısa vadedeki ekonomik getirisi hem uzun vadedeki politik etkisi bakımından son derece önemli bir gelişme bu. Kıymetini biliyor muyuz? Bu oranları çoğaltabilir miyiz? 5 milyon öğrenci yurt dışında okuyor. Globalleşen dünyada her alanda duvarlar yıkılıyor. Eğitim işte bu duvarları yıkmanın ilk adımı. Uluslararası göç hareketlerinin de önemli bir kısmı buradan kaynaklanıyor. Daha iyi bir eğitim için her yıl milyonlarca insan ülkesini terk edip başka bir ülkede eğitim alıyor. UNESCO ve OECD verilerine göre 2015'te 5 milyon öğrenci yüksek öğretim için bir başka ülkeye gitti. Bu sayı 1990'a göre 3 kat, 2000'e göre ise 2 kat artmış durumda. Bu trend devam ederse önümüzdeki 10 yılda bu rakam 2'ye katlanarak 10 milyon öğrenciye ulaşacak. Bu 10 milyon öğrenci nerede okuyacak? Türkiye bu piyasada nerede olacak? 5 yılda 5 kat artış. Biz ülke olarak uluslararası öğrenci piyasasına çok geç girdik. ODTÜ ve birkaç üniversite kurulduğu yıllardan beri uluslararası öğrenci almış olsa da bize gelen uluslararası öğrencilerin sayısı gölde damla bile değil. Ancak uzunca bir süre 20 bin rakamının altında seyreden bu istatistik 2010'dan itibaren hızla değişmeye başlamış. Aşağıdaki tabloda da göreceğiniz gibi son 5 yılda Türkiye'ye gelen yabancı öğrenci sayısında ciddi bir patlama yaşandı. 2010'da 22 bin olan rakam 2013'te 44 bin, 2016'da ise 88 bine ulaştı. Türkiye nasıl başardı? Hep yapısal reform şart diyoruz ya, yüksek öğrenimde son yıllarda uluslararası öğrenciler pazarındaki başarının ardında işte bu iki anahtar kelime yatıyor. Yapısal reform. 2010 sonrası yapılan yapısal düzenlemeler sonucu hem öğrenci alımı kolaylaştı hem de bu sektöre vakıf üniversitelerinin girmesiyle ciddi bir rekabet ve bu rekabeti destekleyen teşvikler geldi. Anlamsız merkezi sınavdan üniversiteleri kendi öğrencilerini seçme noktasında özerk bırakan sisteme geçilmesiyle bu başarı ortaya çıktı. Vakıf üniversitelerinin liderlik yaptığı bu reform süreci 5 yıl gibi kısa bir sürede çok büyük bir başarı elde etti. Aşağıdaki tabloda da göreceğiniz gibi vakıf üniversiteleri son 5 yılda uluslararası öğrenci sayısını tam 10 kat arttırmış durumda. Çözüm odaklı üniversite özelliğine dayanan adil rekabeti teşvik eden reformların kıymetini anlamak için bu tabloya bakmak yeterli. Evet, burada bir tablo var. Vakıf üniversitelerindeki yabancı öğrenci sayısı 1000 olarak. 2010'da 1.3, 2011'de 2.1, 2012'de 3.6, 2013'te 5.1, 2014'te 9.8, 2015'te 14.7 ve 2016'da 23.6. Rekabet iyidir. Uluslararası öğrenci piyasasının vakıf üniversitelerine açılmasıyla ciddi bir rekabet geldi. Aşağıda en fazla uluslararası öğrenci alan vakıf üniversitelerinin listesini çıkarttım. Bahçeşehir Üniversitesi 2015-2016 yılında zirvede. Zaten Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin eğitim alanında en fazla ihracat yapan üniversitesi de Bahçeşehir. Bu başarının sırrını öğrenmek için Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Ofis Direktörü Erbay Şirin'i aradım. Yanıtı ilginç. Tıpkı Amerikan üniversiteleri gibi biz de artık uluslararası fuarlarda boy göstermekle kalmıyor, pek çok ülkede kendi fuarlarımızı yapıyoruz diyor. Geçen sene Bahçeşehir'e kayıt olan her 5 öğrenciden biri uluslararası öğrenciymiş. Bu oran Amerika'da bu işi 100 yıldır yapan üniversitelerin bile yakalayamadığı bir başarı. Bahçeşehir Üniversitesi'nin başarısının benim için özel bir anlamı var. Zira 20 yıl yurt dışında yaşadıktan sonra 2010 yılında Türkiye'ye dönen Sayın Erbay iyi bir yönetici ama ondan daha da iyi bir kardeş. Bunu yaşayarak biliyorum. Tebrikler Erbay. Evet, burada 2015-2016 yılında en fazla uluslararası öğrenci alan 10 vakıf üniversitesi var. Bu tabloda Bahçeşehir Üniversitesi lider 723 ile İstanbul Aydın Üniversitesi 585, Fatih Üniversitesi 460, Bilkent Üniversitesi 346, Kemerburgaz Üniversitesi 346, Bilgi Üniversitesi 248, Atılım Üniversitesi 225, Gediz Üniversitesi 215, İstanbul Ticaret Üniversitesi 189, Sabahattin Zaim Üniversitesi 170. Vakıf üniversiteleri yılda 550 milyonluk ihracat yapıyor. Devlet üniversiteleri henüz yabancı öğrencilerden ciddi bir para kazanamıyor. Ancak vakıf üniversitesinde okuyan yabancı öğrenciler yılda ortalama 8 bin dolar harç parası ödüyor. Konaklama için 6 bin dolar, diğer ihtiyaçlar için de ortalama 10 bin dolar dersek, senede öğrenci başına kabaca 24 bin dolar bir harcama söz konusu. Bu rakamlar son derece muhafazakar rakamlar ama öyle olsa dahi toplamda senede yarım milyar doları aşan bir ekonomik girdiden söz ediyoruz. Bir öğrencinin burada en az 4 yıl kaldığını hesap edersek toplamda 2.2 milyar dolarlık bir girdi demek bu. Bu toplam sadece vakıf üniversiteleri için geçerli. Bu hesaba devlet üniversitelerine gelen, harç vermeyip yaşama gideri olan öğrencileri katarsak, bir yılda örneğin fındıktan çok yüksek öğrenimden para kazandığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. O nedenle eğitim alanında hizmet ihracatının başta TİM olmak üzere ekonomiye yön veren kurum ve kuruluşlar tarafından da böyle kabul edilmesi önemli. Yarım milyon öğrenci, 12,5 milyar dolar ihracat. Çok geç girdiğimiz uluslararası öğrenci piyasasında kısa zamanda büyük bir başarıya imza atmış durumdayız. Ama bu başarının dünya piyasasındaki pastada karşılığı hala %15 seviyesinde. Yani gidecek mesafe çok. Önümüzdeki dönemde katma değeri yüksek ekonomiye geçmek için elimizdeki en somut hedef bu oranı %1 seviyesine taşımak. O zaman eğitim ihracatı 12,5 milyar dolar olan, yani neredeyse ihracatının %10'u eğitim olan bir ülke olacağız. Son 5 yılın verileri bunun mümkün olduğunu gösteriyor. Son olarak belirtmek isterim ki bu başarı hikayesinden çıkarılacak bazı dersler var. İlk olarak reformlar doğru yapıldığında hemen sonuç veriyor. Bu önemli. İkinci olarak rekabet adil olduğunda, zaman ve yarışa katılanların önündeki engeller kaldırıldığında başarı kaçınılmaz. Üçüncü olarak merkezin değil, sahadakilerin söz sahibi olduğu sistemler daha iyi performans gösteriyor. Yani yapısal reformları özerklik ve adil rekabet prensiplerine göre hayata geçirdiğimiz sürece ülkede çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Kusura bakmayın, yine eğitim yazdım. Türkiye gündemi fırsat verdiği ölçüde Hürriyet.com.tr'deki köşemde eğitimi gündeme taşımaya çalışıyorum. Patlamalar, kazalar ve insana eğitimi dert ettiğine bile utandıran haberler arasında çocukların geleceğini dert etmeye çalışıyorum. Çünkü yaşadığımız bütün bu sorunlardan kurtulmak için biz olmasak da çocuklarımıza umut bağlamaktan başka çaremiz yok. O halde kusuruma bakmazsanız eğer, ben yine çocukların geleceğine dair önemli bir veriyi paylaşacağım. PISA 2015 açıklandı. Merakla beklediğim 2015 PISA sonuçları nihayet açıklandı. 3 yılda bir 15 yaşındaki gençlerin becerilerini ölçen bir sistem bu. Dünya ekonomisinin neredeyse %90'ını temsil eden bu çalışmada amaç, bu ekonomide rekabet için gerekli becerilerin her ülkede ne kadar başarıyla kazandırıldığını ölçmek. Biz 2003'ten beri sürekli katılıyoruz. PISA 2015 katıldığımız 5. ölçüm. Bizim de ülke olarak kurucusu olduğumuz Dünya Ekonomik Kalkınma Örgütü, OECD himayesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bu ölçme değerlendirme sistemiyle hem geçmişe yönelik olarak kendi içimizde nereden nereye geldiğimizin bir fotoğrafını çıkartmak hem de dünyada rekabet ettiğimiz ülkeler arasındaki konumumuzu görmek mümkün. Peki sonuçlar ne diyor? Türkiye gençlerine temel becerileri kazandıramıyor. PISA'ya katıldığımız yıllar içinde aldığımız en berbat sonuçlar bu sene geldi. 2003'ten itibaren katıldığımız tüm senelerde PISA'daki puanımızı az da olsa arttırmıştık. Bu artışlar eskiden sıralamamızı yukarıya doğru değiştirmiyor ama dünya sıralamasındaki yerimizi korumaya yetiyordu. Ancak 2015 sonuçlarında bambaşka bir tablo var. 2003 yılında 434 olan fen puanı 425'e, 423 olan matematik puanı 420'ye, 441 olan okuma puanı ise 428'e düşmüş durumda. Bu düşüşler istatistiki olarak anlamlı, yani tesadüflerle değil bir müdahale ile açıklanabilir bir performans kaybı var yıllar içinde. OECD içerisinde sürekli bizim altımızda yer alan Şili bile gelip geçti bu sene bizi. G20 üyesi olmaktan büyük bir gurur duyan, genç nüfusuyla övünen Türkiye'nin çocukları maalesef ilk 50 ülke arasında yok. Bütçe artışına rağmen performans düşüyor. PISA sonuçlarına bakınca ilk akla gelen açıklama bizim kaynak yoksulu bir ülke olmamız olabilir. Zira eğitim masraflı bir uğraş ve biliyoruz ki eğitime yapılan yatırım arttıkça başarı da artıyor. Ama bu temel doğru en azından kendi içimizde yıllar itibariyle baktığımızda doğru çıkmıyor. Çünkü Başbakanlık verilerine göre PISA'ya katıldığımız yıllarda eğitime ayırdığımız kaynak çok ciddi olarak artmış. 2002'de 10 milyar lira olan eğitim bütçesi PISA'nın bu verileri ortaya koyduğu yıl olan 2015'te 8 kat artarak 80 milyar liraya ulaşmış. Aynı şekilde eğitimin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı da 2002'de %2.84 iken 2015'te %4.13'e çıkmış. Bu kaynak artışıyla birlikte hem okul binalarında ciddi iyileştirmeler olmuş hem de sınıf mevcudu ortalamasında düşüşler kaydedilmiş. Yanlış anlaşılmasın, Türkiye bu kaynak artışına rağmen OECD içerisinde eğitime hala en az para ayıran ülkelerden biri. Zira OECD eğitim bütçe ortalaması %6 ama yine de kaynak artışına kendi içimizde baktığımızda bu artışa göre insan doğal olarak eğitim kalitesinde az da olsa bir iyileşme bekliyor. Oysa eldeki veriler tam tersini gösteriyor. Kaynak artışına rağmen başarı düşüyor. O halde sorun tek başına kaynak sorunu değil. Tek tesellim dert edenlerin çoğalması. PISA sonuçlarına bakıp ülkenin geleceğine, çocuklarımızın yarına dair kaygılanmamak mümkün değil. Ama bir nokta var ki bana çok umut veriyor, o da şu. PISA eskiden yayımlandığında bırakın tartışmayı bizde haber bile olmazdı. Çok değil 3 yıl evvelki PISA yayımlandığında dünyadaki tartışmaların aksine bizde sonuçların kamuoyunda ilgi görmemesine isyanımı bir yazıya dökmüştüm. Bu sefer görüyorum ki ülkede veriye dayalı eğitimi dert edenlerin sayısı hem medyada hem de karar vericilerde epey artmış durumda. PISA sonuçları günlerce gazetelerde tartışıldı. 3 yıl evvel meseleye birkaç dakika yer verenler şimdi PISA sonuçlarını günlerce tartışıyorlar. Teşhisi inkar ederek heba edilen 3 yıl. Siyaset dünyasından da ilk defa sesler yükselmeye başladı PISA sonuçlarına dair. Hem muhalefet hem iktidar cenahı konuyu en azından gündemlerine almış durumdalar. Bütün bu gelişmeler bana umut veriyor. Çünkü herhangi bir sorunu çözmenin ilk koşulu o sorunun varlığını inkardan vazgeçmektir. 3 yıl evvel PISA'da sıralama yerinde sayarken puan artışı var diye bayram edilmeseydi, şimdi açıklanan sonuçlar bu kadar berbat olmaz, aradaki 3 yılda heba edilmezdi. Geç de olsa artık nihayet derdi hakikat olan herkes aynı noktada buluşmuş durumda. Eğitim kalitemiz dünyada bizi yükseltecek bir seviyeden çok uzak, bir şey yapmalı. İlk somut adım. Önümüzdeki dönemde gençlerimize dünya ile rekabet edebilecek donanımları kazandırmak için eğitim sistemimizde hangi reformları niçin ve nasıl yapmalıyız? Bu soruya dair olabildiğince somut yanıtlarımı hem yazılarımda hem de ayrıntılı raporlarda uzun uzun anlattım. Burada o adımları tekrar etmek yerine bir reform aracı önermek istiyorum. Balık yerine olta misali. Eğer sorunlarımızı çözecek bir yol haritasında uzlaşırsak farklı araçlarla aynı yere varırız. Gerçek bir eğitim şurası toplamak şart. Eğitim sistemimizin en temel ihtiyacı reform yapma yöntemini gözden geçirmektir. Her ülke değişen ekonomik koşullara göre daha iyi rekabet edecek yeni nesiller yetiştirmek için eğitim sistemini sürekli olarak gözden geçirmekte. Eğitimde reform o nedenle her ülkenin gündeminde. Dünyada çocuklarını en iyi yetiştiren ülkeler aynı zamanda en çok reform yapan ülkeler. Hayatın bu kadar hızla değiştiği ortamda elbette o hayata katılacak genç nesilleri nasıl yetiştirdiğinizi sürekli gözden geçirmeniz gerek. Önemli olan laf ola beri gele diye eğitim sistemiyle oynamak değil, reformları en geniş katılımla gerçekleştirmek, ortaya çıkan reform önerilerini verilerle test etmektir. Türkiye isterse 10 yılda OECD ortalamasını yakalar. Bu çağda başarılı olan eğitim sistemlerine baktığınızda şu basit formülü görüyorsunuz. Çocuklarını iyi yetiştiren ülkelerde eğitim politikaları en geniş kesimlerin katılımıyla partiler üstü milli bir mesele olarak ele alınır. Eğitim gibi uzun solukta sonuç alınan bir alanda herhangi bir değişikliği keyfe keder yapmak bir ülkeye yapacağınız en büyük zarar. O nedenle reformun ilk adımı geniş bir tartışma zemininde tüm sistemi masaya yatırmaktır. Bu modern sorun çözme mekanizması aslında bizim geleneğimizde olan bir yöntem. Evet, Cumhuriyet'le yaşıt şura geleneğinden söz ediyorum. Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı koşullarında bile toplamayı başardığı geniş tartışma ortamı, çözüm arayışı platformundan söz ediyorum. Toplanacak yeni eğitim şurası tüm kesimlere açık olmalı ve tek bir soruya yanıt bulmalı. Gençlerimizi 10 yılda OECD ortalamasına taşımak için kısa, orta ve uzun vadeli adımlar nelerdir? Dert bizim, çare de biziz. Türkiye'nin eğitim alanında yaşadığı çözümlerin hepsi yine Türkiye'de var. Türkiye'de eğitimi dünya standardında yapan çok iyi okullar, dünyaya yön verecek kapasiteye sahip vizyoner eğitimciler var. Sorun ne iktisadi sermaye ne de beşeri sermaye sorunu. Bizim eğitimdeki en büyük sorunumuz var olan bu kaynakları çözüm odaklı bir platformda toplayamıyor oluşumuzda. Şura ise bu boşluğu doldurmak için atılacak ilk adımdır. Şimdi bu adımı atmanın tam zamanıdır. O sebeple bana ne yapmalı diye soranları uzun uzun çözüm önerisi sunmak yerine çözüm aracı sunuyorum. Eğitim şurası, hemen, şimdi. Çünkü dert bizimse, çare de bizdedir. 7. ayrımın sonu, sayfa 101.